Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masada oldukça net bir soru var aslında. Bir Kürt devleti kurulabilir mi?
Evet.
Elimizdeki kaynak, Nazım Peker'in bir analizi ve soruya verdiği cevap da bir o kadar net. Bizim görevimizde Peker'in vardığı sonucu ve argümanlarını sizin için açmak olacak.
Kesinlikle. Peker'in analizi yani daha en başından pozisyonunu belli ediyor. Hayır, bir Kürt devleti kurulamaz diyor.
Peki, neden bu kadar kesin konuşuyor? Yani temellendirdiği noktalar neler?
İlk olarak modern bir devletin olmazsa olmazı dediği iki unsura işaret ediyor. Millet ve dil birlikteliği. Bunların eksik olduğunu savunuyor.
Özellikle dil konusu bayağı iddialı. Peker bir Rus Bilimler Akademisi raporuna gönderme yapıyor sanırım.
Evet. O rapora dayanarak Kürtçe diye bir dilin olmadığını, bunun daha çok Farsça, Arapça ve Türkçe karışımı bir lehçeler bütünü olduğunu iddia ediyor.
Ve bunu doğrudan şeye bağlıyor değil mi? Millet olma fikrine.
Aynen öyle. Yani mantığı şu, dil yoksa millet olabilir mi? Bu soru üzerinden ilerliyor. Dil birliği olmazsa ortak bir millet bilinci de gelişemez diyor özetle.
Tabii şunu belirtmek lazım belki de. Kürt dili ve lehçeleri üzerine farklı görüşler de var. Peker burada spesifik bir rapora dayanıyor.
Evet. Kendi argümanını o rapor üzerine kuruyor.
Peki, dil ve milletten sonra tarihsel boyuta geçiyor. Orada ne söylüyor?
Orada da benzer bir eksiklik vurgusu var. Peker'e göre Kürt tarihinde yani bağımsız bir devlet kurma pratiği veya böyle bir kolektif bilinç pek yok. Daha çok feodal aşiret yapısının hakim olduğunu, bağlılığın ulusal kimlikten çok kabileye yönelik olduğunu söylüyor. İşte bu yapının da modern anlamda bir millet ve devlet fikrinin oluşmasını engellediğini savunuyor.
Yani merkezi bir yapı kurulamamış tarihsel olarak diyor.
Düşünüyor.
İlginç bir şekilde analiz buradan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e bir bağlantı kuruyor. Nasıl açıklıyor bunu?
Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir sözünü hatırlatıyor ve vatandaşlık bağı ilkesini öne çıkarıyor.
Yani
diyor ki, Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlar bu vatandaşlık bilinciyle esasen Türkiye Cumhuriyeti sayesinde tanıştı.
Hatta daha ileri gidip bir karşılaştırma yapıyor sanırım.
Evet, bu sayede Türkiye'deki Kürtlerin mesela Irak ve Suriye'dekilerle kıyaslandığında daha modern ve sosyal bir yapıya ulaştığını iddia ediyor. Bu Türkiye'nin modernleşme projesinin bir etkisi olarak yorumluyor bunu.
Peker sadece iç dinamiklere bakmıyor tabii. Güncel jeopolitik duruma da değiniyor ve orada da epey iddialı şeyler söylüyor.
Evet, orası da önemli. Analizde ABD ve İsrail'in özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir sözde Kürdistan kurma hedefi olduğunu öne sürüyor.
Peki neden? Yani gerekçesi ne bu iddianın?
Peker'e göre amaç birincisi İsrail'in güvenliğini sağlamak, ikincisi de bölgedeki işte enerji gibi kaynaklara daha rahat erişmek.
Ve bunu yaparken kullanılan yöntem hakkında da bir iddiası var.
Aynen. Analizin belki de en çarpıcı iddialarından biri bu. Peker bu planın aslında Kürt kimliği kullanılarak iki Müslüman halkın yani Kürtlerin ve Arapların birbirine kırdırılması stratejisi olduğunu düşünüyor.
Bu noktada bizim pozisyonumuzu tekrar netleştirelim isterseniz. Biz burada Peker'in analizindeki iddiaları aktarıyoruz. Yani bu görüşlerin doğruluğunu tartışmıyoruz, bir taraf tutmuyoruz. Sadece kaynakta ne dendiğini size sunuyoruz.
Kesinlikle bu önemli bir ayrım. Peker bu çerçevede mesela PKK-PYD gibi örgütleri nasıl görüyor?
Onları da bu bahsettiği ABD-İsrail planının araçları hatta kuklaları olarak niteliyor. Yani bağımsız aktörler değil, dış güçlerin çıkarlarına hizmet eden yapılar olarak tanımlıyor.
Anladım. Peki tüm bu tabloya baktıktan sonra Peker bir sonuca varıyor mu? Bu dış destekli olduğu iddia edilen planlar başarılı olur mu ona göre?
Oldukça net bir öngörüsü var. Başarısız olacağını söylüyor.
Neden peki? Gerekçesi ne?
Gerekçesi şu. Bu tür dışarıdan kurgulanan yapay devlet projelerinin ne Arap ne de Kürt halklarının tarihinde veya kültüründe gerçek bir karşılığı yok diyor. Yani eninde sonunda Orta Doğu halkları bu oyunu fark eder ve bu tür projelere direnir diyor. Kültürel ve tarihsel kökleri olmayan bir plan yaşayamaz diye düşünüyor.
Anladım. Yani temelsiz buluyor bu projeleri.
Aynen öyle. O zaman bir toparlayalım. Nazım Peker'in analizini sizin için özetlemiş olduk. Temelde iki ana direğe oturtuyor argümanını. Birincisi işte dil birliği, millet olma bilinci, tarihsel devlet deneyimi gibi iç faktörlerin eksikliği.
İkincisi de dış kaynaklı ki ona göre ABD ve İsrail kaynaklı ve kültürel temeli olmayan müdahale planları. İşte bu iki sebepten ötürü bir Kürt devleti kurulamaz sonucuna varıyor.
Peki bu analizi dinleyenler için ne ifade edebilir? Bu tür keskin ve tartışmalı da olabilecek argümanlar aslında bölgedeki durumu anlamak için farklı bir bakış açısı sunabilir, değil mi?
Kesinlikle. Yani Orta Doğu'daki kimlik siyaseti, devlet kurma çabaları, uluslararası ilişkilerin o karmaşık yapısı, bunları düşünürken Peker'in bu iddialarını da bir veri olarak görmek, üzerine kafa yormak faydalı olabilir.
Farklı bir perspektif katabilir en azından.
Aynen öyle.
Ve o zaman sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla baş başa bırakalım. Peker'in analizinde vurguladığı bu dil, tarih, kimlik ve tabii dış müdahaleler gibi faktörleri düşününce, sizce bir topluluğun kendi devletini kurma potansiyelini ve belki de başarısını asıl belirleyen şey nedir?
Ve bu süreç dış güçler tarafından ne kadar nasıl şekillendirilebilir ya da engellenebilir? İşte bu sorular üzerine düşünmek ilginç olabilir.